Beyinlerimizle bir şey bilmek ile yüreklerimizle bir şey kavramak arasında bir fark var, değil mi? Dünyadaki en uzun yolculuk şuradan şuraya bazen. Ve bazen Hristiyanlar, İsa Mesih'e iman edenler, Tanrı'yı bir baba olarak biliyoruz ama nasıl bir Tanrı olduğunu hissettik mi? Şimdiye kadar tanıdık mı? Soru o. Ve önümüzdeki birkaç hafta boyunca bu konu üzerine duracağız. Tanrı'nın baba yüreği. Aslında hissettim ki Tanrı bize şöyle demek istiyor. Geçen sene size bir sürü yeni şeyler öğrettim, gösterdim. Bir sürü şeylerden haberdar edindiniz. Ama önümüzdeki sene, bu sene boyunca size bir sürü yeni şeyler hissettirmek istiyorum. Göstermek istiyorum yüreklerinize doğru. Hissediyorum, yani Tanrı bizim için özel bir şeyler hazırladı. Gelecek sene, bu gelecek süreçimiz için. Ona var mısınız? Hazır mıyız? Biliyorum ki bu konu bazılarımız çok zor olabilir. Çünkü baba kelimesi aklımıza hoş bir şey getirmiyor. Biliyorum ki bazılarımız bu süreç zor olacak. Ama aynı zamanda katılırsanız, gelirseniz, dua edersiniz, Tanrı hayatlarınızı tamamen değiştirecek. Ona inanıyorum. O zaman ona hazır mısınız, var mısınız diye sormak istiyorum. Bir ayet var. Sözüm ve bildirim insan bilgeliğinin ikna edici sözlerine değil, ruhun kanıtlayıcı gücüne dayanıyordu. Öyle ki imanınız insan bilgeliğine değil, Tanrı gücüne dayansın. Tamam mı? Sadece bilmekle kalmayıp bir şeyler kavrayalım yüreklerimizle, hislerimizle. Bir şey doğruysa hem zihinlerimizle hem de hislerimizle ona ediniriz diye düşünüyoruz. İsa Mesih bize Yaradan'ı tanıtmak üzere geldi. O yüzden geldi. Rahat, geniş olan cennetten bu pis, isyankar olan dünyaya geldi. Neden? Tanrı'yı tanıtmak üzere. Tanrı'nın nasıl bir Tanrı olduğunu göstermek üzere geldi. Ve en çok hangi sıfat kullandı? Her sıfattan öte hangi kelime kullanıyordu Tanrı hakkında? Baba. Baba kelimesi. Dua ettiğimizde göklerdeki baba diye dua etmemizi istedi. Kaygılandığımızda İsa ne dedi? Öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden koşarlar. Oysa göksel babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Kim bilir ihtiyaçlarımızı? Göksel babamız bilir. İsa kutsal ruh hakkında konuştuğunda ne dedi? Sizler kötü yürekli, İsa Mesih her zaman teselli edici değil mi? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki babanın kendisinden dileyenlere kutsal ruhu vereceği çok daha kesin değil mi? Diye sordu. Kutsal ruhu kim verecek? Babamız. İsa Mesih çarmıhtayken, baba onları bağışla dedi. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Kim günahlarımızı bağışlayacak? Baba. İsa hangi yetkiyle öğretip çalışıyordu? Ama İsa onlara şu karşılığı verdi. Babam hayla çalışmaktadır, ben de çalışıyorum. Babam çalışıyor, ben de ona göre çalışıyorum dedi. İşte bu nedenle Yahudi yetkililer onu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı'nın kendi babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştı. İsa Mesih'i neden öldürdüler? Çünkü Tanrı hakkında baba kelimesini kullanıyordu. Tanrı'ya eşit, kendini eşit kılıyordu. O yüzden onu çarmıha gerdiler. İsa Mesih Tanrı'nın bir baba olduğunu sürekli ileri sürdüğü halde bunun kavranması zordur. Her zaman oldu mu olası zor bunu kavramak. Yuhanna 8:27'de okuyoruz. İsa'nın kendilerine babadan söz ettiğini anlamadılar. Anlayamadılar. Ve biz de bazen bunu anlayamıyoruz. Kavrayamıyoruz. Neden? İki sebepten, tamam mı? Birincisi şeytanın hilesi. Şeytanın hilesi. Başlangıçtan beri şeytan bizim ile Tanrı arasındaki ipleri koparmaya çalışıyor. Şeytan bizim Tanrı'yla bir ilişkimiz olsun istemiyor. O zaman hep Tanrı hakkında yalanlar söylüyor. Tanrı şöyledir. Tanrı sert. Tanrı mesafeli. Tanrı bizden uzak. Bizimle ilgilenmiyor. Öyle yalanlar var. Ve tarih boyunca böyle yalanlar oldular. Mesela eski Yunan ilahları, değil mi? Mesela Zeus. Zeus var ya, elinde şimşek var. Öfkelenirse dikkat et, seni çarpar. Ya öyle bir tanrı. Maganda tanrı, değil mi? Yani ortalığı dağıtacak. Ya da ister aşırı kuralcı dindarlıkta. Hristiyanlar dahil, yani Tanrı bizden küs. Tanrı öfkeli. Tanrı mükemmeliyetçi. Yani tamam %99 doğru oldu ama peki mükemmel olmadı. Yani öyle bir Tanrı var diye düşünüyoruz bazen. Şeytan bizim Tanrı'dan korkmamız, saklanmamız, şüphelenmemiz için çalışmaktadır. İkinci sebep kendi babalarımız. Bizim kendi babalarımız. Hiçbir kelime manasız değil. Her kelime aklımıza bir şey getiriyor. Bir anlam, bir resim. Ve baba kelimesi öyledir. Bir kadın bana iki hafta önce bana dedi ki, yani dua edemem Andy. Yani gerçekten dua edemiyorum. Çünkü ne zaman ki ey göklerdeki babam desem ağlamaya başlıyorum. Çünkü aklıma gelen resim kötü bir resim. Çünkü babam kötü bir adamdı. Ve İspanya'dan bir hikaye var. Bir baba evden Madrid'e, en büyük şehre kaçmış olan oğlunu bulup barışmak üzere Madrid'e gitti. Tamam mı? Orada gazeteye bir ilan yazdırdı. İlan şöyledi. Paco. Çocuğun ismi Paco. Paco. Salı günü saat 12'de Montana Oteli'nde benimle buluş. Her şey bağışlandı. Sevgilerimle baban. Salı günü geldi. Adam o otele gitti. O otele varınca orada bekleyen 800 Paco isminde genç vardı. Hepsi yabancılaşmış babalarını bekliyorlardı. Ama o, bu bize bir şey ifade ediyor. Yani bir sürü insanoğlu. Babalarımız ile bizim arasındaki ilişki pek iyi değildi. Bunu biliyorum. Acaba o 800 genç babaların nasıl babalardılar acaba? Bazıların babaları sert, duyarsız, vurdum duymaz, itici insanlar olabilirdi, değil mi? Bazıların babaları sanki yokmuş gibi gençlerinde. Yani fiziksel olarak varmış ama duygusal olarak yokmuş. Okul gösterişi var ama baba gelememiş. Çünkü çalışıyordu. İş yerindeymiş her zamanki gibi. Yani adam işe gidiyor, çalışa çalışa bütün ihtiyaçlarımızı temin ediyor. Ama her akşam yorgun, bitkin olarak eve geliyor, televizyon açıyor. Muhabbet yok, sohbet yok, ilgi yok, kucaklama yok, öpmek yok, seni seviyorum yok. Öyle babalar da var dünyamızda, değil mi? Bazıların babaları resmen kötü adamlar olabilirmiş. Suistimal ettiler, tecavüz ettiler, dövdüler. Ya annelerine ya da kendilerine. Ve bu çocuklar babalarından nefret ediyorlardı. İstatistiklere göre buradasın bugün, burada varsın. Öyle babalar var. Bazıların babaları gerçek anlamda yokmuşlar. Yani babasız büyüyenler çok. Dünyada, Türkiye'de, İstanbul'da babasız her nedense büyüdük. Benim babam çok iyi bir adamdı. Onu çok seviyorum, ona çok saygı duyuyorum. Harika bir adamdı. Bizim evdeki ortamımız sağlamdı. Tamam mı? Ama babam bizden çok daha yaşlıydı. 45 yaşındayken evlendi, ondan sonra çocuklara başladı. Bizden çok daha büyüktü. Aramızdaki mesafe büyüktü. Tamam mı? Ve adam farklı bir neşilden geldiği için, İkinci Dünya Savaşı'ndan yaşadıklarına göre yani duygularını gösteremedi. Onun için o bir zayıflıktı. Tamam mı? Yani bir adam duygularını göstermez ki, değil mi? O bir zayıflık, o pek erkeksi değil. Babam öyleydi. Bizim evimizde pek onay yok, tasdik yoktu. Yani kucaklama, öpme hatırlamıyorum. Yani babamın kucağına girip onu öptüm mü düşünmüyorum. Bizi sevdi. Beyinlerimle bildim, tamam mı? Ama hislerimle farkında değildim. Anlatabiliyorum. Bizim evdeki ortamımız böyleydi. Belki de sizin de öyleydi, bilmiyorum. Ya hiç şiddete başvurmadı. Kötü bir adam değildi. Ama öyleydi. Yani mesafeli. Bizi sevdi ama anlatamadı. Dile getiremedi. Öyle bir babaydı. Dokunuşsal sevecenlik yoktu ya da çok nadirdi bizim evimizde. Biz tasdiksizce, sevecenliksizce büyüdüğümüz için ben Tanrı'ya ilk iman ettiğimde o baba resmi benim göksel babama aktardım. Tamam mı? Yani Tanrı beni seviyor. Onu biliyorum beynimle ama ziyadesine beklentim yoktu. Yani onay ya da seni seviyorum demesini ya da kucağına girmek, okşanmak, kucaklamak. Öyle bir şeye hiç beklentim yoktu. Tecrübeye hiç beklentim yoktu Tanrı'dan. Sadece tamam, o beni seviyor, benim için sağlayacak, ihtiyaçlarımı sağlayacak, o kadardı, tamam mı? Ama İncil'deki resim ondan bambaşka bir resim, bambaşka bir göksel babamız var. Yani dörtlük, mükemmel, yok bir babamız var ve ona bakacağız şimdi. Ve hepimiz böyle yapmamız lazım. Aklımızdaki resmi geçip Tanrı'nın sözüne bakmalıyız birlikte. Tamam, onu yapabilir misiniz? Yani baba kelimesi yeniden oluşturacağız şimdi. Sıfırdan oluşturacağız. Tanrı baba kelimesi kullandığında ne anlama geldiğini öğrenmeliyiz birlikte. Ve bunun için İsa Mesih'in anlattığı en meşhur, en sevilen, en popüler hikayelerden biri bakacağız birlikte. Çünkü İsa Mesih ne için geldi dünyaya? Bize Tanrı'yı göstermek. yansıtmak, bedenleştirmek üzere geldi dünyaya. Ve zaten o Tanrı'yı tanıyor. Tamam mı? Ben kendi babamı size tanıttığım zaman siz bana inanmak zorunda kaldınız. Çünkü ben onu tanıyorum. Siz onu tanımıyorsunuz. Tamam mı? Aynen öyle. İsa Mesih geldi. Dedi ki Tanrı böyle bir baba. Böyle birisi. Ona iman etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü biz onu görmedik. Ama İsa Mesih onu gördüğü için onun sözüne güvenebiliriz. Değil mi? O zaman şimdi bu hikayeye bakacağız. İsa Mesih'in anlattığı en meşhur benzetmesine bakacağız. Ona benzetmelerin benzetmesi derler. Tamam mı? Ve bu Luka 15'te bulunuyor. Kutsal kitaplarınız varsa iyi olur. Yoksa ekranda gözükecek. Luka 15, 11. Buna kaybolan oğul benzetmesi derler. Ama aslında bu benzetme daha çok babayla ilgili. Baba hakkında. Luka 15, 11. Ve her zamanki gibi heyecanlı bekliyoruz. Çünkü İsa Mesih gerçek bir hikaye anlatacak. Babasıyla ilgili. Ve biz Allah hakkında bir şeyler öğreneceğiz. Nasıl? Görünmez olanı görmüş gibi olacağız. Nasıl bir Allah? Nasıl bir Tanrı? Nasıl bir Baba? Hazır mısınız? Şimdi. Luka 15, 11. İsa, bir adamın iki oğlu vardı, dedi. Bunlardan küçüğü babasına, baba dedi, malından payıma düşeni ver bana. Baba da servetini iki oğlu arasında paylaştırdı. Bu da enteresan. Oğul mirasını istedi, tamam mı? Mirasımı ver babasına. Şimdi o günlerde bu doğu kültürden gelen bir hikaye. O zaman siz benden daha iyi bilirsiniz. Ama sanki babasına keşke ölü olsan demiş. Çünkü artık sana ihtiyacım yok. Sadece paranı istiyorum. Seni istemiyorum. Tamam mı? Artık sana ihtiyacım yok. Sensiz yaşayabilirim. Mirasımı ver ki senden gideceğim. Kendi kafama göre takılacağım. Dercesine. Değil mi? Ve öyle yaptı. Ve asaletin gereği babası ne yapmalıydı? Asaletin gereği. Baba ne yapmalıydı? Törelere göre oğlu mirastan mahrum etmek. Kısa bir ondan sonra o zaman git. Beni sevmezsen git buradan. Yüzümü seni diye daha görsün, görmesin. Değil mi? Öyle demeliydi. Ama ne dedi ki? Öyle istiyorsan peki gidebilirsin dedi. Şimdi köylülerin gözlerinde bu baba nasıl bir adamdı? Yani etraftaki köylüler vardı ya. Ne düşündüler? Yani, bu adam zayıf. Sert davranmadı oğluna karşı. Yani bu büyük bir saygısızlık ama hiçbir şey yapmadı. Peki gidebilirsin dedi. O kadar. Bu adam zayıf. Neden? Çünkü bizce insani açıdan güçlük eşittir sertlik diye bir denkleme var. Değil mi? Ve bu adam güçlük göstermedi. Sertlik göstermedi. Zayıftı. Tamam mı? O zaman gidebilirsin. Aslında bir güç gösteriyordu ama bambaşka bir güç. Beklenmediğimiz bir güç. Şartsız sevgi gösteriyor. Burada. Ama millet bunu anlayamadılar. O zaman okumaya devam edelim. Bundan birkaç gün sonra küçük oğul her şeyini toplayıp uzak bir ülkeye gitti. Nereye gitti? İstanbul'a, değil mi? Yani köyden bırakıp nereye geliyorlar? İstanbul'a geliyorlar. Eğlenmek için, bir kız bulmak için, kafasına göre yaşamak için İstanbul'a gelecek, değil mi? Yani Mardin'a gitmez ki. O zaman uzak bir ülkeye gitti. Orada sefahat içinde bir yaşam sürerek varını yoğunu çarçur etti. Delikanlı her şeyini harcadıktan sonra o ülkede şiddetli bir kıtlık baş gösterdi. O da yokluk çekmeye başladı. Bunun üzerine girip o ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girdi. Adam onu domuz gütmek üzere otaklarına yolladı. Delikanlı domuzların yediği keçi boynuzlarıyla karnını doyurmaya can atıyordu. Ama hiç kimse ona bir şey vermedi. Tamam mı? Şimdi dibini boylamıştı. Yani her şey harcadıkta, güzel, eğlenceli bir zaman geçtikten sonra hiçbir şey kalmadı. En utandırıcı bir şey bir Yahudi çocuk için domuzlara gütmek zorunda kalıyor. Yani domuz kokusu var arasında. Hiç arkadaşları kalmadı. Yani yalnızlık çekiyor. Açlık çekiyor. Ve aklını başına gelince diyor ki ne yapacağım? 17. Aklı başına gelince şöyle dedi. Babanın nice işçisinin fazlasıyla yiyeceği var. Bense burada açlıktan ölüyorum. Kalkıp babanın yanına döneceğim. Ona baba diyeceğim. Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Beni işçilerinden biri kabul et. Tamam mı? Böylece kalkıp babasının yanına döndü. Şimdi en gerilimli noktasına geldik. Babasının yanına dönüyor. Babanın tepkisi ne olacak? Ne olmalı? Törelere göre, kültüre göre, beklentilere göre tepkisi ne olmalı? Nasıl onu karşılayacak? Görüyoruz ve bugün odaklayacağımız ayet 20. Çünkü Allah'ı ifade ediyor. Kendisi daha uzaktayken babası onu gördü. Ona acıdı. Koşup boynuna sarıldı ve onu öptü. Şimdi ilk önce daha uzaktayken babası onu gördü. Bu ne demek? Demek ki onu bekliyordu. Her gün onu bekliyordu. Yani gideli ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Bir ay mı? Beş ay mı? Bir sene mi? Beş sene mi? Bilmiyorum. Ama gitti, her şey çarçur üretti. Zenginse çok zaman alırdı. Ondan sonra bir kıtlık oldu. Şimdi dönüyor. Uzak bir ülkeye gitti zaten. Yani beş yıl olabilirdi, bilmiyorum ama diyor ki daha uzaktayken babası onu gördü. Yani onu bekliyordu. Döneceğini bekliyordu. Ve bence köylüleri ne düşündüler bu adam hakkında? Yani amca aklını kaçırmış. Değil mi? Aklı kaçırmış. Yani her gün hiç çalışmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Sadece kayıp olan oğlunu bekliyor. Onu ölü say. Devam et hayatınla. Ama bekliyor. Yani bence yani köyün bir giriş sokağı vardı muhtemelen. Yani en son ev bittikten sonra orada bekliyordu. Sokağın başında bekliyordu. Oğlum ne zaman gelecek? Her gün, her gün, her gün. Gelmedi. Hayal kırıklığına düştü. Ondan sonra bir sabah daha kalktı, geldi, bekledi. Öyle bir baba. Bekliyordu, bekliyordu. Ve en sonunda adam geldi. Çocuk geri geldi. Ama enteresan. İsa burada ne yapıyor İsa Mesih? Allah'ı tarif ediyor. Tamam mı? Tanrı nasıl bir baba olduğunu tarif ediyor. Ve Tanrı nasıl biri olarak tarif ediyor burada? Aşk hastası, kalbi kırılmış bir baba gibi. Yani kafalarınızdaki resim Allah hakkında böyle mi? Aşk hastası, kalbi kırık bir baba gibi. Herkes ona aklı kaçırmış diyor. Oğlunu bekliyor. Ki aslında hepimiz, bizim dünyamız, insan oğlu bu kaçmış olan çocuk gibiyiz. Tanrı'ya sana ihtiyacım yok dedik. Kafama göre takılacağım dedik. Sensiz yaşayabilirim. Değil mi? Ben büyüküm artık, büyüdüm artık, biliyorum, yaparım. İdare ederim. Ve insan öyle dedi Allah hakkında. Değil mi? Yani teknolojimiz var artık. Sana ihtiyacımız yok. Değil mi? Sanki teknoloji Allah'ın yerine geçer. Ama Tanrı nasıl? Bizi bekliyor. Dönenleri bekleyen bir Tanrımız var. Bizi bekliyor. Kapıda duruyor. Ne zaman dönecekler acaba? Öyle bir tanrımız var. İsa onu böyle resmediyor bu hikayeye göre. Biliyor musunuz? Günah aslında kurallar kırmak değil. Günah aslında Tanrı'nın kalbini kırmaktır. Tanrı'nın yüreğini kırmaktır. Her günah işlediğimizde Tanrı onu hissediyor. Sadece yargıda bulunmuyor. Hissediyor. Ama bana karşı ayaklanıyorsun. Of, bana döneceksin. Bana dön. Bana gel. Tanrı öyle bir Tanrı. Öyle bir baba. Ve çocuk aklı başına gelince eve gidiyor. Bu da tövbe demek. Tövbe ne demek? Demek ki dükkana bir şey gittim, bir şeyler aldım. Hoşuma gitti. Eve gittim. Aynaya baktım. Artık hoşuma gitmiyor. Bütün kadınlar gülüyorlar. Zaten tövbe kadınlara ait bir kelime bu örneğe göre. Ondan sonra ne yapıyorum? Fikrimi değiştiriyorum. Dönüyorum. Oraya gidiyorum. Geri veriyorum. Paramı geri alacağım. Başka bir şey alacağım. Değil mi? Öyle yapanlar var mı? Aa. Tamam. İtiraf etmenize gerek yok. Şimdi tövbe demek artık başka bir yöne gideceğim. Şu ana kadar böyle gidiyordum ama başka bir yöne gidiyorum artık. Ve çocuk diyor ki kafama göre takılıyordum ama olmuyor. Sensiz yaşamıyorum baba. Denedim olmadı. Sana döneceğim. Tövbe ediyor. Tamam mı? Dönmek demek. Ve çocuk geliyor. Ve o zaman baba onu nasıl karşılıyor? Görüyoruz ki daha uzaktayken babası onu gördü, ona acıdı, koşup boynuna sarıldı ve onu öptü. Tamam mı? Köylüler izliyorlar. Çocuk geliyor, herkes farkında. Babanın tepkisi ne olacak diye bekliyorlar, tamam mı? Şimdi adam ilk önce oğluna doğru koşuyor. Koşuyor. O günlerde, o kültürde, o köylerde yaşlı başlı bir adam için koşmak çok ayıptı. Ayıbın ötesiydi, tamam mı? Yani yaşlı başlı adam koşmaz. Ve bu adam koşuyor. Yani ve bütün töreleri bir yana atarak oğluna doğru koşuyor. Yani boş veriyor töreleri. Boş veriyor herkesin düşünceleri. El alem ne derse desin. Yani oğlumu görüyorum şimdi. Ona doğru koşuyorum. Ve ondan sonra öpüyor. Öpüyor. Bugün Sözcü gazetede bir manşet gördüm yoldayken. Obama Tayyip'i alından öptü. Değil mi? Öpmek ne demek? Alından öpmek ne demek? Takdir ediyor. Ama adam şimdi oğlunu öpüyor. Hasret gideriyor, özlem gideriyor. Öpüyor. Bence şöyleydi, tamam mı? Çocuk geldi. Adam onu öptü. Onu eve doğru eşlik etmeye başladı. Bir daha baktım. İnanmıyorum. Bir daha öptü. Eve doğru gidiyorlar. Bir daha düşünüyor. Ah, gerçekten sen misin? Evet, inanmıyorum. Yani bir daha öpüyor. Eve doğru gidiyorlar. Ya gerçekten. İnanmıyorum. Gerçekten sen misin? Oh. Evladım. Yani o kadar hasret gösteriyor. O kadar sevgi gösteriyor. Ne demek? Herkesin önünde ne demek? Onu kabul ediyorum. Onu kabul ettim. Sevgi gösteriyor. Kabul gösteriyor. Tamam mı? İsa diyor ki Allah böyle birisi. Bir günahkar. Pis bir günahkar. Tanrı'ya döndüğünde Tanrı onu öpüyor. Yani kutsallık uzakta durmaz. Günahkara doğru koşuyor. Öyle bir Allah hayal edebiliyor musunuz? Öyle bir Tanrı. Yani biz normalde kutsallık hakkında ne düşünüyoruz? Mesafeli. sessiz, sedasız, kutsallık ağır bir şey. Ama burada kutsal demek seni seviyorum demek. Seni öpeceğim, bir daha öpeceğim, kucaklayacağım, sarılacağım. Öyle bir baba. Sevgisini gösteren bir baba. Sevgisini eyleme geçiren bir baba. Öyle bir baba. Ben şimdi yaşadığım en utandırıcı olay, hadise size anlatacağım. Tamam mı? Hayatım boyunca yaşadığım en utandırıcı hadise size anlatacağım. Ben 15 yaşındayken bu olay oldu. Genel olarak okulda fena değildim, tamam mı? Ortalama fena değildi ama en azından derslere gidip ödevlerimi yerine getiriyordu en azından, tamam mı? Ama bir gün derste değildim. Derse gitmedim. Bir kızla birlikte olmuşum. Okulun dışında. Tamam mı? Şimdi biz okulun kapısından girer girmez orada bizim için bekleyen okul müdürü, müdür yardımcısı ve bu kızın babası bizi bekliyorlar 15 yaşındayken. Evet. Alnından öptü beni. Hoş geldin evladım. Demedi. Ve aslında bu %100 doğru değil. Uzun bir hikaye. Entrika vardı. Her şey vardı. Gerçekten dizi gibi bir olay. Ama sonuç şudur ki müdür bana dedi ki artık bu okuldan kovuldum. Aniden. Yüzünü bir daha görmeyeyim. Direkt eve git. Bu okula artık gelemezsin. Direkt olarak, tamam mı? Hiç başvurmak yok, hiç başka bir şey yok. Oldu bitti. Biz Kıbrıs'taydık. Bu özel bir okuldu. Yani çare yok. Tamam mı? Oldu bitti. Ben direkt eve gitmedim. Arkadaşımın evine gittim. Kız arkadaşımın evine değil. Başka bir arkadaşımın evine gittim. Gün boyunca. Akşama doğru eve gitmeye cesaret buldum. Muhtemelen onlar babama, anneme aramışlar, olacaktılar. Şimdi ben eve gideceğim. Babam bana ne diyecek? Bu baba gibi olacak mıydı? Hoş geldin evladım, seni öpüyorum. Diyecek miydi? Aslında çok unutkanım ve ne dediğini hatırlamıyorum o anda. Ama bunu biliyorum ki o günlerde, o dönemde hangi gün olduğunu hatırlamıyorum. Babamın bana, oğlum seni seviyorum biliyor musun? Dediğinin ömrüm boyunca ilk defa duyduğum o günlerde oldu. Tamam mı? Yani beni kabul etti. Sözleri az olan babam en muhtaç anımda, yani duymak gerektiğini en önemli şeyler söyledi. Seni seviyorum biliyor musun? Belki hayatımda bir defa söyledi. O defa. Ve aslında İsa Mesih burada diyor ki Tanrı öyle bir Tanrı. Her şey işledikten sonra, her şey yaptıktan sonra ona dönüyoruz ve bizi öpüyor, bize doğru koşuyor, bizi bekliyor ve bizi kabul ediyor. Ve bizi seni seviyorum diyor. Tanrı seni ve burada herkese sesleniyorum, seni seviyor. Ve seni olduğun gibi kabul ediyor. Tamam mı? Bu çocuk köye gelmeden önce yani bir nehre gidip biraz yıkadı mı? Yani o domuz kokusu gitsin diye. Kıyafetini değiştirdi mi? Hayır. Bence direkt eve gitti. Ve şimdi baba pis kokulu, eski puskulu giysiler içinde perişan vaziyette olan oğlunu olduğu gibi kabul ediyor. Ve en şaşırtıcı olan şey budur ki çocuk pişman mı değil mi bilmiyor baba. Tövbekar mı değil mi bilmiyor. Özür dilecek mi bilmiyor. Hemen yani çocuğun konuşmasına izin vermiyor. Ona doğru gidiyor, öpüyor, kabul ediyor. Öyle bir Tanrımız var. Yani halin ne olursa olsun ona gelebilirsin ve seni kabul edecek. O %100 doğru İsa Mesih'e göre. Tanrı öyle bir Tanrı. Hayal edebiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz öyle bir Tanrı? Bir kadın şu olaya tanıklık etmiş. Onu okuyacağım. Kadının tanıklığı. Benim babam ablamı çok severdi ama benimle hiç ilgilenmezdi. Onun kızı olmadığımı derdi. Başka birisinin kızı olduğumu söylerdi. 40 yaşlarında yüreğimi Mesih'e verdim. Ve iki imanlı kardeş benim için dua ettiler. Ederken Kutsal Ruh üzerime o kadar güçlü bir şekilde indi ki yerde diz çökmek zorunda kaldım. Dua eden adam ki özgeçmişimi hiç bilmedi, Kutsal Ruh'tan bir söz paylaştı benimle. Baban, sen onun kızı olduğunu düşünmüyor dedi. Fakat göklerdeki baban, sen benim kızımsın ve seni çok seviyorum diyor. Adam bu söz paylaştı. Tabii ki bu sözler hayatımı derin bir şekilde etkiledi. Hayatımda ilk defa Tanrı'ya babam olarak bakabildim. Tanrı'nın bana değer verdiğinden emindim artık. Ya Tanrı öyle de şeyler yapmak istiyor aramızda. Tamam. Baban nasıl bir adam olduğunu bilmiyorum, bilemiyorum. Yani kötü bir adam mıydı, iyi bir adam mıydı, bilmiyorum. Yani yeni bir kelime öğrendim. Şam babası. Olabilirdi. Fiziksel olarak var ama duygusal olarak yok bir baba. Şimdi aslında gerisi önemli değil. Söyleyecek birçok şey var bu hikayeden. Ama önemli değil. Önemli olan hissediyorum ki Tanrı bize bu kabul göstermek istiyor bugün. Tamam mı? Belki beyninle biliyorsun. Evet, Tanrı beni kabul ediyor. Onu biliyorum. Yıllardır imanlıyım. Belki ilk defa ki bunu duyuyorsun. Wow. Olduğum gibi mi gelebilirim? Gerçekten olduğum gibi mi gelebilirim? Yeter ki tövbe edip ona doğru gelsen. Evet, doğru. Yani İsa Mesih yalan söyler mi? Söylemez. Haşa. O cennetten geldi. O bu bahsettiği kişi tanıyor. Babam böyledir diyor. Ve sizinle paylaşmak istiyorum. Allah böyle birisi. Herkes bu ilişkiye girebilir. Bu herkese açık bir ilişki. Ve bazılarınız belki beyinlerinizle biliyorsunuz ama babalarınız kötü adamlar ya da Şam babası gibi adamlar olduğu için belki senin için bunu kavramak zor. Önümüzdeki 5 hafta boyunca Tanrı'nın nasıl bir baba olduğunu gittikçe açıklayacağız. Nereye gideceğimizi tam bilmiyorum aslında. Ama çok güçlü bir şekilde hissediyorum ki Kutsal Ruh aramızda bir şeyler yapmak istiyor. Sadece beyinlerimizle değil, bunu anlatabiliyor muyum? Yani direkt canlarımızla, ruhlarımızla bir şeyler ifade etmek istiyor. Ben 17 yaşındayken tövbe ettim. Ve aslında okuldan kovulduktan sonra Kıbrıs'tan gitmek zorunda kaldım. Çünkü herkes bildiği başka bir okul beni almazdı. Kıbrıs küçük ya. O zaman İngiltere'ye gittim 16 yaşındayken ve orada İsa Mesih'e iman ettim ve tövbe ettim bu isyankarlığımdan. Ama ancak 2 sene sonra Tanrı'nın beni ne kadar çok sevdiğini biraz daha kavrayabildim. Bir toplantıdaydım. Bir adam benim için dua etti. Ve dua ettiğinde elleri benim omuzlarım üzerine koydu ve dua etti. Ya baba, sevgini gösterir misin bu çocuğuna? Diye dua etti. Ve aniden kutsal ruhu hissettim. Ve Romalılar 5:5 diye bir ayet var. Kutsal ruh aracılığıyla Tanrı sevgisini yüreklerimize döktü. Kutsal ruh aracılığıyla Tanrı sevgisini yüreklerimize döktü. Ve onu yaşadım, hissettim. Ve hala yaşamaktayım. Ve öyle bir tecrübe herkes için var. Yani sadece beyinle, bilmekle kalmayıp buna doğru bir adım atabilirsiniz. Ki Tanrı sana doğru koşuyor. Ve çarmıhta ne dedi? Artık senin için buradayım. Sizin için geldim. Bu sevgimi size göstermek için ölüyorum şimdi. Ve ben bir resim gördüm bu sabah dua ederken. Tanrı bana bir şey gösterdi. Ve bu resimde Tanrı kapıda bekliyordu. Ve biz ona doğru geliyorduk. Yani dua zamanında. Ve elinde bir kovan vardı. Ve bu kovan Tanrı'nın sevgisiyle, kovan doğru kelime mi? Tanrı'nın sevgisiyle doluydu. Tamam mı? Ve bir kişi geldi geçti oradan. Tanrı onu o kişinin başına döktü tamamıyla. Sevgisini hissettik. Ondan sonra ikinci kişi geldi. Yeni bir kovan vardı. O da onun üzerine döktü. Ondan sonra sen geldin. Döktü. Ve bu resime göre ne hissediyorum? Tanrı bizim için bir şey hazırladı bugün. Bize sevgisini dökmek istiyor bugün kutsal ruh aracılığıyla. Ve aynı zamanda bunu hissediyorum ki bu kişisel bir tecrübe. Herkes için. Çünkü hariç yok. Ya bazen böyle bir toplantıda arkada oturup ya bu herkes için geçerli olabilir ama benim için geçerli olamaz. Diyenler var. Ama bu herkes için geçerli. Tanrı seni seviyor. Öyle bir baba, öyle bir kabul, öyle bir sevgi, öyle bir fedakarlık, öyle bir müjde. Tamam mı? O zaman şimdi size bir klip izleteceğim. Bu klip aslında bir adam kutsal kitaptaki Tanrı'nın baba yüreğiyle ilgili bütün ayetleri seçerek onları bir sevgi mektubu hale getirdi. Ve bu Tanrı'dan bize bir sevgi mektubu. Daha doğrusu bu Tanrı'dan sana ve sana ve sana bir sevgi mektubu. O zaman bunu izleyeceğiz birlikte. Ondan sonra bir dua zamanımız olacak. Şimdi yüreklerimizi açalım. Ruhlarımızı açalım. Tanrı hepimize konuşacak.